Güdüm Öpasan. Bir Ölünün Başında. Seslendiren Akın Altan. Bütün veremliler gibi adım adım ölüme yaklaşıyordu. Her gün onu saat 2'ye doğru otelin pencereleri dibinde dingin denizin karşısında gezinti yolundaki sıralardan birinde oturur görüyordum. Kederli gözlerini Akdeniz'e dikmiş, bir süre kızgın güneş altında kıpırdamadan duruyordu. Zaman zaman montunu çevreleyen dik doruklu dağa şöyle bir göz atıyor, sonra zayıflıktan pantolon kumaşının çevresinde sallandığı iki çıplak kemiği andıran bacaklarını kavuşturup hep aynı kitabı açıyordu. Ondan sonra hiç kıpırdamıyor, hem gözü hem aklıyla okuyordu. Gittikçe tükenen bedeni okuyormuş gibi duruyor, bütün ruhu serinleyen havanın onu azıcık öksürttüğü saate dek bu kitaba dalıyor, yitip gidiyordu. Hava serinleyince kalkıyor, otele dönüyordu. Bu, öğle ve akşam yemeklerini odasında yiyen, kimseyle konuşmayan, sarı sakallı, uzun boylu bir Almandı. Belli belirsiz bir merak beni ona doğru çekti. Bir gün görünüşü kurtarmak üzere Müsse'nin bir şiir kitabını alıp yanına oturdum. Sonra Rola'yı okumaya giriştim. Yanımda oturan adam birden güzel bir Fransızcayla
"Almanca biliyor musunuz beyefendi?"
dedi. "Hayır. Tek sözcük bile anlamam."
"Çok yazık. Madem ki rastlantı bizi yan yana getirdi, size paha biçilmez bir şey vermek, göstermek isterdim. Elimdeki şu kitabı."
"Nedir o?"
"Ustam Schopenhauer'un kendi eliyle notlar yazdığı bir kitap. Göreceksiniz, bütün metnin kenarları el yazısıyla kaplı."
Bunun üzerine kitabı aldım. Benim anlayamadığım ama yeryüzüne gelmiş en büyük düş yıkıcının ölümsüz düşüncesini dile getiren harfleri seyre giriştim. Ve bir anda Müsse'nin dizeleri parladı belleğimde.
"Uyuyor musun, Volte, ve o sevimsiz gülüşün? Uçuşuyor mu etsiz kemiklerinin üstünde?"
Ve elimde olmadan Volte'nin o çocuksu, dinsel acı alayıyla dünya üzerinde silinemeyecek izler bırakmış Alman düşünürün karşı konmaz alaycılığını kıyaslıyordum kitaba bakarken. İstediğiniz kadar karşı çıkın, kızın, irkilin ya da havalara uçun, Schopenhauer'un küçümseyici bakışı, düş kırıklığı bütün insanlığa damgasını vurmuştur. Bu uyanık haz düşkünü, inançları, umutları, şiirleri, boş düşleri alt üst etmiş, özlemleri yıkmış, ruhlardaki güveni silip atmış, seviyi öldürmüş, kadınla ilgili düşünsel tapınmayı devirmiş, yüreklerdeki yanılsamaları patlatmış, o güne dek görülmemiş büyüklükte bir kuşkuculuk getirmiştir dünyamıza. Alaycılığıyla her alana girip çıkmış, her şeyin içini boşaltmıştır. Ve bugün ondan tiksindiklerini sananların zihinlerinde bile, ellerinde olmadan onun düşüncesinden parçalar vardır sanırım. "Demek özel olarak tanıdınız Schopenhauer'ı," dedim Alman'a. Adam acı acı gülümsedi.
"Ölene dek, beyefendi."
Sonra bana ondan söz etti. Yanına yaklaşan bütün insanlar üzerinde bu olağanüstü varlığın yarattığı izlenimi anlattı. Bana bu yaşlı yıkıcıyı görmek isteyen ve onu gürültülü bir birhanede, öğretisine inananların ortasında kara kuru, kırış kırış, unutulmaz bir gülüşle gülen, oynadığı kumaşı bir ısırışta parçalayan köpek gibi, tek bir sözle bütün inançları, bütün düşünleri paramparça ederken bulan katı cumhuriyetçi bir Fransız siyasetçisiyle görüşmesini aktardı. Ürkmüş, korkuya kapılmış Fransızın, büyük düşünürün yanından ayrılırken bağıra bağıra söylediğini aktardı bana. İblisle bir saat geçirdim sanki. Sonra ekledi.
Evet beyefendi, bizi ölümünden sonra bile ürküten bir gülümsemesi vardı. İlginizi çekerse, şimdi size hemen kimsenin bilmediği bir olayı anlatmak istiyorum.
Ardından öksürük nöbetlerinin zaman zaman böldüğü yorgun bir sesle öyküsüne başladı.
Schopenhauer yeni ölmüştü. Aramızda sabaha dek ikişer ikişer başında nöbet tutmayı kararlaştırdık. Çok geniş, yalın, karanlık bir odada yatıyordu. Gece masasında iki mum yanıyordu. Arkadaşlarımdan biriyle gece yarısı nöbeti devraldım. Yerine geldiğimiz iki arkadaş çıktı, biz gelip yatağın yakınına oturduk. Yüz değişmemişti, gülümsüyordu. Dudakların kenarındaki çok iyi tanıdığımız kıvrım yerindeydi. Az sonra gözünü açacak, kıpırdayacak, konuşacak gibiydi. Düşüncesi, daha doğrusu düşünceleri her yanımızı kuşatmıştı. Kendimizi her zamankinden daha çok üstün yeteneğinin göbeğinde duyumsuyorduk. Her yanımızı dolduruyor, bizi bütünüyle elinde tutuyordu yeteneği. Ölüyken üzerimizdeki egemenliği çok daha büyüktü sanki. Bu kıyaslanmaz ruhun gücüne belli bir gizem karışıyor gibiydi. Bu gibi insanların bedenleri gider ama onlar kalırlar. Ve inanın bana beyim, yüreklerinin durduğu günün akşamı ürkütücüdürler. Biz alçak sesle ondan söz ediyor, söylediklerini, dile getirdiği kısa yalın doğruları birkaç sözcükle yaşam denen şu bilinmeyenin karanlıklarına saçılan ışıkları andıran şaşırtıcı özdeyişlerini anımsıyorduk.
Konuşacak galiba, dedi nöbet arkadaşım. İkimiz de korkuya yakın bir kaygıyla sürekli gülümseyen, kıpırtısız yüze bakıyorduk. Yavaş yavaş kendimizi rahatsız, baskı altına alınmış, kolu kanadı kırık duyumsuyorduk. Kekeledim. Neyim var bilmiyorum ama emin ol hastayım. O zaman cesedin kötü koktuğunu ayrımsadık. Bunun üzerine arkadaşım kapıyı açık bırakıp yan odaya geçmemi önerdi. Kabul ettim. Gece masasında yanan mumlardan birini aldım. İkinciyi orada bıraktım. Öbür odanın en ucuna oturduk. Bulunduğumuz yerden mumun aydınlattığı yatağı ve ölüyü görecek biçimde yerleştik. Ancak aklımız fikrimiz ondaydı hala. Bir bakıma bütün dünyasal bağlarından kurtulmuş, özgür, güçlü mü güçlü, her şeye egemen varlığı çevremizde dönüp duruyordu. Zaman zaman da ayrışan bedenin tanım dışı kokusu bize kadar ulaşıyor, belli belirsiz, mide bulandırıcı, her yanımıza işliyordu. Birden iliklerimize dek ürperdik. Ölünün yattığı odadan bir gürültü. Küçük bir gürültü gelmişti. Hemen bakışlarımızı ona çevirdik. Ve beyefendi, ikimiz de yatağın üstünde beyaz bir şeyin koştuğunu, halıya yuvarlandığını, sonra bir koltuğun altında gözden yittiğini gördük. Aptalca bir korkuyla çılgına dönmüş, her an tabanları yağlamaya hazır olarak, herhangi bir şey düşünmeye fırsat bulamadan ayağa fırladık. Sonra birbirimize baktık. Yüzlerimiz korkunç derecede sararmıştı. Yüreklerimiz giysilerimizin kumaşını havaya kaldıracak kadar güçlü atıyordu. İlk ben konuştum.
Gördün mü?
Evet, gördüm.
Peki ama o ölmemiş miydi?
Çürümeye başladığına göre nasıl ölmemiş olabilir?
Ne yapacağız şimdi?
Nöbet arkadaşım çekine çekine,
gidip bakmak gerekecek, dedi. Bizim mumu aldım. İçeri ilk ben girdim. Bakışlarımla köşeleri karanlık büyük odanın her yanını taradım. Hiçbir şey kıpırdamıyordu artık. Yatağa yaklaştım. Korku ve şaşkınlıkla dona kaldım. Schopenhauer gülmüyordu artık.
Korkunç biçimde yüzünü buruşturmuş, dudaklarını kısmış, yanakları içeri göçmüştü. Kekeledim. Ölmemiş.
Oysa dayanılmaz koku burnuma doluyor, soluğumu kesiyordu. Ve ben bir hayalet karşısında kalıp eli ayağı kesilmiş kıpırdayamıyordum. Bunun üzerine nöbet arkadaşım öbür mumu alıp eğildi. Sonra hiçbir şey demeden koluma dokundu. Bakışını izledim. Yatağın yanındaki koltuğun altında. Yerde. Koyu renkli halının üstünde, pırıl pırıl parlayan, ısırmak üzere açılmışa benzeyen takma dişini gördüm Schopenhauer'ın. Sıkılı çeneleri açan çürüme, takma dişi dışarı fırlatmıştı. İnanın beyim, o gün gerçekten korktum.
Güneş kızıla boyanmış ufka değerken, veremli Alman kalktı, beni selamladı, otele döndü. Son.